Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Tabi bu Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kelimesinin bir efendim meali gibi oluyor. Sizler eminim ki her ne şekilde söylersek söyleyelim ve aleykümselam denilmesi gerektiğini de kalben biliyorsunuzdur ve hatta mukabele ediyorsunuzdur. Kıymetli dostlar, şimdi Mesnevi-i Manevi'den böyle konular iç içe girift olduğundan dolayı bir mevzudan, yani bir kıssadan başlayacağız. Sonra her zamanki gibi o kıssa bize içinde neler anlatıyor? İşte şerh edildiğinde, remizleri ortaya döküldüğünde daha neler yapılabilir? İşte bunları beraberce sizlerle mütalaa ederek ortaya koymaya çalışacağız. Ve göreceğiz ki medeniyetimizin hangi damarını, hangi zerresini, taşını, satırını, harfini alırsanız alın, o büyük medeniyet vücuduna işaret ediyor. Nasıl bir insanın vücudundan bir parça aldığınızda o DNA yapısı başka hiçbir insanda bulunmuyor ve o aldığınız parça, cüz, neyse artık ondan size arta kalan veya müşahede ettiğiniz o vücudun tamamı hakkında ve tamamının yapısı hakkında, nasıl inşa edildiği hakkında tam bir fikir veriyor. İşte medeniyetlerdeki özellikte olur. Yani halktan herhangi bir insanı da alsanız, o medeniyetime mensup bir efendim fikir adamını, bir makalesini, bir edebiyatçının, edibin şiirini de alsanız, eserini de alsanız, neticede baktığınızda hep o bütüne işaret eder. Zaten o bütüne işaret edemiyorsa ona medeniyet denmez. Yani medeniyet aynı Medine gibi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl ki o bulunduğu yeri Medine haline getirmiş ve esnaf teşkilatından ibadet taatına, insanlıkla muamelesinden savaştaki, barıştaki, ticaretteki her türlü mevkiye ve mevziye ilham kaynağı olacak şekilde, hatta sadece Araplara, civardakilere değil, bütün dünyaya şu an bile sadece bir Medine anlaşması bile buna kafidir. Medine antlaşması denebilir. İşte oradaki halkla beraber yaşanması, Yahudilerin, Hristiyanların ibadetlerinin efendim bir şekilde koruma altına alınması vesaire gibi insan hakları beyannamesinin çok daha üstünde kalbi noktanın da içinde bulunduğu antlaşmayı bile alsanız, hepsi, bunların her biri o büyük vücuda, ortaya efendim konulmuş o medeniyet vücuduna işaret etmektedir. Dolayısıyla Hazreti Pir'in kıssalarında da böyle bir durum olduğunu, efendim beyitleri incelerken hangi mevzuu anlatırsa, beyan ederse etsin, Cenab-ı Pir'in anlattıklarından istifadeyle karşımıza çıkan şerhleriyle şöyle bir baktığımızda muazzam bir medeniyetin vücudu, kapladığı sahayı, şumulünü görmüş oluyorsunuz. İşte Mesnevi-i Manevi'de 9312. beyitte şöyle bir kıssaya başlanıyor. Ama şimdi tekrar bu ilk böyle hani sizinle tanıştığımız, daha evvel tanışıyoruz ama hani bu program vesilesiyle artık inşallah gittiği yere kadar, yapabildiğimiz kadar yapacağımız bu programa başlarken içeride anlatılan kıssaların nasıl anlamak gerektiğini, üslubun ne olduğunu anlatmıştık. Bir hatırlatmada bulunalım. Kıymetli dostlar, Mesnevi'yi dinlerken eğer anlatılan hikayenin bitmesini, yani sonunda ne oldu, acaba nereye bağlayacak diye oraya takılır da arada anlatılanları duymazdan gelirsek, Mesnevi'nin anlatmak istediği üslubun tamamen neredeyse dışına çıkmış oluruz. Yani bir eğlenti olmuş olur bizim için. Mesnevi-i Manevi'deki üslup şudur. Bir kere edebiyat yapmak için yazılmamıştır. Efendim muhayyel senaryolar yazarak sizleri etkilemek için bir sanat ortaya koymak, bir hayal gücü ortaya koyarak hayranlığınızı uyandırmak kaygısı Mesnevi'de bulunmamaktadır. Birçok anlatılan kıssanın adı üstünde kıssadır, yaşanmışlığı vardır ve hakikate işaret eden boyutu vardır. İşte Mesnevi'deki mevzuları dinlerken, bunlar anlatılırken, bu kaygılar olmadığından dolayı o beyitler içerisinde saklanmış onlarca mana, işaret ve remizleri şerhleriyle beraber yapmaya gayret ettiğimizde bu farkı daha net anlarsınız. Dolayısıyla sizler o manaya talip olarak dinlemek durumundasınız Mesnevi'den istifade etmek için. Efendim şöyle başlıyor bu beyitler. Dağda halvet eden bir dervişin hikayesi ve halktan ayrılıp halvette bulunmanın halaveti, yani lezzeti ve yine ayrıca ben beni zikredenin celisi, benimle ünsiyet edenin enisiyim hadisi kutsisinin şerhi. Demek ki bu mevzular anlatılacakmış. Dağda halvete çekilen bir insandan bahsedecektir ki bu tarihen de tespit edilmiş meşhur bir zattır. Şeyh-i Akta denilen, efendim biliyorsunuz Akta kesik manasına geliyor. Efendim denilen zatın hikayesidir. İştihar etmiş, meşhur olan bir hikayesidir. Bununla beraber bu ilerleyen beyitlerde halvetin güzelliği, yani halvetteki halavet hakkında da bizlere bilgi vereceğini beyan edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerindeki beni zikredenin celisiyim, efendim benimle ünsiyet edenin de en iyisiyim hadisi kutsisinin şerhi de burada yapılacakmış. Şöyle başlıyor efendim. Cenab-ı Hakk'ın adeta hepimize Kur'an-ı Kerim'iyle olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesiyle olsun, bizlere bir işareti var, bir hitabı var. Nedir o hitap? Her şeyle olsan da bensiz olunca sen her bir şeyden mahrumsun. Eğer hiçbir şeyin olmasa, elde avuçta hiçbir şeyin olmasa ama sen benimle olsan, sen bil ki her şeyi elde etmişsin, her şeyle berabersin. Yani her şey senin mülküne verilmiştir. Bu nedir? Bu Allah sevgisi, bu Allah zikri, Allah Teala'ya yakın olmak meselesidir. Bir insanın Allah Teala ile yakınlığı var ise ne âlâ, maşallah, barekallah, âlâ ve râna, hem dünyada hem ahirette. Fakat bir insanın Allah Teala ile ünsiyeti, zikri, hukuku yoksa, bütün dünya bir araya gelse, ay ne kadar iyi adamdı, ne kadar hoş bir insandı, işte cenaze merasimlerinde bu yamyamların yaptığı gibi alkışlamalar, bilinmeler, ta eski balta girmemiş, hatta balta girmiş ama çıkamamış ormanlarda yaşayan insanların yaptığı, işte sunaklara kurbanlar yatırırlar da sonra birisi öldüğünde, yakıldığında acayip sesler çıkartırlar, böğürürler, el çırparlar ya, günümüzün bu maalesef cenaze merasimlerinde de görünüyor. İşte çok iyiydi, müthiş bir insandı, yeri doldurulmaz, istediği kadar konuşulsun. Bir adamın Allah'la hukuku yoksa bitmiştir o iş. Hiçbir şey yoktur adamın. Çünkü bir olan tek şey vardır, var olan tek şey vardır, o da Allah'tır. Bizim birbirimize nispetle bir varlığımız var. Şimdi ben sana bir yumruk atsam, senin yüzün acır. Sen bana bir hakaret etsen, senin sözünden kalbim incinebilir. Sen bana teşekkür etsen, yüzüm güler. Senin bana etkin var. Neden? Biz aynı dairede bir varlık iddiasında ve telaşındayız. Dolayısıyla bu alemin hukuku, varlığı, sen, ben, biz ilişkileri bizi bağlar. Fakat Allah Teala'nın varlığı bizim varlık alemimizdeki gibi muvakkat, geçici bir varlık alemi değildir. Dolayısıyla bizim birbirimize karşı bir varlık iddiamız olabilir. Ama Allah'a nispetle biz ne olabiliriz? Ne olabiliriz dostlar? Allah'a nispetle ne olabiliriz? Biz kendi varlığımızı Allah yolunda sadece sen varsın ya Rabbi, la ilahe illallah demek suretiyle feda ederek, daha doğrusu idrak ederek mümin, muvahhid, Müslüman olduk. E şimdi böyle olmaz da insan sadece bu alemdeki mülküyle, sahip olduğu şeyler, bir sürü şeylerle kendisini bir şey zannederdi. Efendim, o varlık iddiasında bulunursa, bunlar Allah'a nispetle yok olduğundan bu insanın nesi vardır? Hiçbir şey yoktur. Bir insanın Allah'ı varsa nesi vardır? E nesi yoktur ki? Esas var olanı bulmuş. Esas var olanla beraber olmuş. Artık güzel kardeşlerim, bu insanın şusu da yoktur diye acınmaz ki. Öyle değil mi? Yani öyle titriler vardır, öyle etiketler, öyle kariyer ifade eden efendim lakaplar vardır ki biz mesela o lakapları kullandığımızda karşı tarafı hiç düşünmeyiz. Mesela size birisini sordular. İşte Remzi abi tanıyor musun? Durumu iyi midir diye sordular sana. Veya Remzi Bey ne yapar? Dersin ki o işte 10 hastanenin efendim bütün sahibidir, yönetim kurulu üyesidir. Allah Allah, peki acaba ne kadar para kazanıyor? Adamın ekmeğini, bir kursağından ekmek geçiyor mu falan diye sorma ihtiyacı hisseder misin? Oo dersin, adam tamam parayı bulmuş. Yani adam hastane zinciri açmış. Adam artık hastane zinciri kurmuş. Yani sen bunu sormazsın. Adam için öyle bir lakap kullanılır ki ya dersin tamam. Veya başka birini düşünün. Nasıl ya, arkadaşın durumu iyi mi? Abi filanca yerde general. Veya filanca binlenmede genel müdür. Bilmem ne işte dünyadaki 10 şirketten biri olan falanca şirketin CEO'su denildiğinde sen şunu sorar mısın? Ya adamın acaba binecek arabası var mı ya? Nasıl işe gidip geliyor? Ailevi sıkıntısı var mı? Para sıkıntısı var mı? En azından maddi sıkıntı olarak bir şey sormaz. Çünkü öyle bir etiketi vardır ki adamın. Hatta biz bu etiketler üzerinden düşünürüz. Mesela çocuğun Mesut olsun. Şimdi konu konuyu açıyor ama dinliyorsunuz değil mi? Kıymetli dostlar. Yani konu konuyu açıyor, açmalı da zaten. Yani bizim derdimiz Hazreti Mevlana, Mesnevi, manevi, sadece bunları konuşmak değil. Biz bizi tanıtması için bu eserleri konuşuyoruz. Bizim tanımamıza, kendimizi bilmemize vesile olan bu eserleri o yüzden okuyoruz. Günlük hayatımızda bir ışık tutmazsa, kalplerimizdeki müşkülü çözmezse, Mesnevi, manevi ne anlatırsa anlatsın, Kur'an bile bize bir şey anlatamaz ki. Biz kendi ukdemizi, kendi benliğimizi bilmeden, kendi nefsimizi tanımadan hangi ayetin nasıl bir manevi dünyamıza tesiri olduğunu bilmeden Kur'an'ın bize tesiri olabilir mi? Onunla alakamız bunu yakalamak içindir, bunu anlamak içindir. Yani şimdi hiç okumayın, en önce kendinizi düzeltin demiyoruz. Çünkü yine bu Kur'an'la düzelecek ama bu anlayış hakim olursa o Kur'an sadra şifa oluyor. Nitekim وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا. Biz Kur'an-ı Kerim'i müminler için rahmet ve şifa olarak indirdik. Zalimlere gelince onların sadece ziyanları artar. Bu indirdiğimiz Kur'an'la mealindeki İsra suresindeki ayeti elbette sizler de biliyorsunuz. Defaatle de buna işaret eder mahiyette konuştuk. Şunu konuşuyorduk. Efendim bir insanlara biz etiketlerle şey yaparız. Yani kimse demez ki oğlum Allah'ı bilen inşallah kalbi mes'ud, saadete erişmiş, mutlu bir evlat olsun demeyiz ekseriye. Şöyle deriz, filanca yeri kazansın, filanca yerde memuriyet alsın. İnşallah şu tıbbı da bitirirse oğlum artık tam kirişi kırdı. Sanki tıp okumak, sanki hukuk fakültesine gitmek, sanki Galatasaray bilmem ne üniversitelerine, efendim liselerine girmek serapa baştan ayağa bir mutluluk ve saadet vesilesiymiş gibi onların etiketleri üzerinden kendimize bir saadet elbisesi biçeriz. Bu olacak şey midir? Bunun ne kadar mantıkla ilişkisi vardır? Fakat bu etiketler o kadar önemlidir ki, öyle bir önem kazanmıştır ki dünyamızda, artık o şunu yapıyor, bu filanca bir şirkette genel müdür, filanca fabrikanın bilinmesi denildiğinde, sahibi denildiğinde artık onu sen sormazsın. Parası var mı, pulu var mı diye. Şimdi uzatmayalım sözü, buraya kadar anlaşıldı. İşte kıymetli dostlar, Allah'ı bulmuş bir adama da artık onun nesi var diye sorulmaz. Allah'ı bulmuş bir adama ama onun hiçbir şeyi yok denmez. Bu ziyade ahmaklıktır, şaşkınlıktır. Sen bugün filanca sigorta şirketine dayanarak hareket ettiğin zaman sana akıllı deniyor da, aa olur mu canım sigortadan bunu karşılarlar diye, sen buna iman edip güveniyorsun da, Allah'ın sana yakınlığının, sana eşsiz benzersiz bir mülk, bir saltanat ve onun yakınlığının hepsini yerine ikame edecek bir saadet vereceğini düşünmemek, imanla izah edilebilir mi? Bir imanlı insan bunu böyle düşünebilir mi? Allahlıysan her şeyin var. Allahsızsan, yani Allah'ı bilmiyorsan, bulmuyorsan ve Allah ile olmuyorsan, yakınlık kesbedemiyorsan senin hiçbir şeyin yoktur. Nitekim bunu dünya hayatı da çok güzel göstermektedir. Evet, adamın birini kabre koyacaklar, vasiyet etmiş. Çocuğu da çok para gözmüş. Babam ölse de parası bana kalsa diye düşünürmüş. Babası vasiyet etmiş. Mektup lütfen kabre konulduğunda mektupla beraber şu sandığı koyun. Efendim. Oğluna da demiş ki oğlum sandığı koymazlarsa, kabre olur da koymazlarsa mektubu oku, mevzu anlaşılacaktır demiş. Çocuğa da böyle vasiyet yapmış. Tam kabre koyuyorlar, çocuğu gelmiş mektupla beraber bir küçük bir sandık, efendim demiş ki bunu da kabre koyacağız. İmam efendi demiş olmaz, bizim dinimizde böyle bir şey yoktur. Yani sen şimdi iş çıkartma. Ya işte babamın vasiyeti, canım babanın vasiyeti ise vasiyeti. Şimdi adam cenazeden sonra herkes benim için rakı içecek. Cenazeden sonra dese ki herkes benim cenazemi alkışlasın, çelenkler taksın. İşte sen ölmedin, bilinmedin. Bunların hepsi bidat. Bunlar İslam'la alakası yok ki. Sen de bunu yapamazsın demişler. O zaman bakmış ki buna muvaffak olamayacak. Babasının sözü hatırına gelmiş. Eğer koymazlarsa sandığı, zarfı açar okursun. O zaman mesela hallolur demişti ya babası. O da aklına gelmiş, almış eline zarfı, açmış mektubu. Mektupta şu yazıyor. Oğlum gördün ya, sandığı da açmışlar. Sandıkta da eski şeyleri var, çorapları var babanın. Çocuk da şaşırmış. Sonra mektupta şöyle yazıyor. Oğlum gördün ya, şu eski paçavra çorapları bile kabrime koymama müsaade etmiyorlar. Hiç insan servetini kabre taşıyacak, öteki aleme götürecek diye düşündüğünde akıllı kabul edilebilir mi? Sen ol. Bu kabre sığacak olan güzel amelleri işle. Yoksa öteki tarafa başka bir şey götüremeyeceksin diyerek irşad etmiş. Bu konuşmayla şöyle bir soluklanalım. Ondan sonra dağlarda oturan bir derviş vardı. Halvet onun yar ve nedimi olmuştu. O halvetiyle sohbet eder, halvetiyle dostluk eder haldeydi. Kimdi bu zat? Geliniz onu ikinci bölümde sizlerle beraber dinleyelim. Kıymetli dostlar, ikinci bölümde Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin mesnevi manevisinde anlatılan bir hadiseyi, kıssayı sizlerle paylaşıyoruz. O kıssanın içerisindeki bize olan vaaz-ı nasihatı da almaya gayret ediyoruz. Evet, dağda halvet eden, dağda halvetle yar, arkadaş olan kişinin halinden bahsediyor ki, bu durum hakkında da şimdi birazdan malumat vereceğiz. Bu zatın Hazreti Cüneyd-i Bağdadi ile de görüşmüş olduğunu Nefahatül Üns'te Şeyh-i Akta Hazretleri hakkındaki bölümde zikrediyor Abdurrahman-ı Mevlana, Abdurrahman-ı Cami Hazretleri. Evet, bu derviş eli kesik olduğu halde zembil örermiş. Yani eli kesikmiş fakat zembil satar. zembil satarak, sepet yani efendim satarak bir şekilde geçimini temin edermiş. Hadisenin de şöyle vuku bulduğu söyleniyor. Kendisi halvete çekilince şöyle bir yemin etmiş Allah'a karşı. Yani biliyorsunuz insanlar kendisi ben bundan sonra bunu yemeyeceğim diye söz verip Allah'a karşı bir söz verebilirler ama bu sözleri başkalarını bağlamaz. Fakat bu zat demiş ki ben yerin yetiştirdiği hiçbir şeye el uzatıp koparmamak üzere yemin ediyorum diye söz vermiş. Sonra inzivaya çekilmiş fakat ormanda gördüğü meyvelerden yiyerek veya yere düşmüş veya suda neyse o meyvelerden yedikten sonra efendim anlamış sözünü tutmadığını. Sonra da yani hatırlamış ama işten geçmiş. Bu sırada oradan geçen bir piyade, bir süvari birliği daha doğrusu bu zatı görmüş. Onların içerisinden birisi de işte hırsız budur budur demiş. Meğer bir hırsızı kovalıyorlarmış ormanda. Bir görgü şahidini de sen hırsızı gördüğünde bize gösterirsin. Biz de ona göre muamelesini yaparız şeklinde de efendim bir yanlarına adam almışlarmış. Yolda giderlerken ormanda Şeyh-i Akta Hazretlerini görüyorlar. Şeyh-i Akta o zaman tabii adı Akta değil. Kesilmemiş çünkü eli. O adam da hırsız buydu diyor. Derdini anlatana kadar Hazret eli kesiliyor. Sonra diğer eli de kesildiğinde içinden diyor ki Hazret ya Rabbi hadi elimi uzattım. Sözümü tutmadım elim kesildi. Buna aklım eriyor. Şimdi bunlar ayaklarını da kesmeye kalkıyorlar. Yani ben ayağımın ne günahı var dercesine içinden niyaz ediyor. Tam bu sırada işte durum anlaşılıyor. Fazla uzatmayalım. Durum anlaşılıyor. Sonradan da komutan kendisinden helallik istiyor. O da buyuruyor ki daha sen elimizi keserken biz sana hakkımızı helal etmiştik. Diyerek kendindeki varidatı manevi dereceyi de bu güzel ahlakıyla ortaya koyuyor. Allah adamı oluşu. İşte bununla alakalı mevzu anlatılacak. Fakat şu halvet mevzuna bir temas etmek lazım. Kıymetli dostlar halvet böyle insanlarımızın çoğunun böyle bildiği ve maalesef yanlış bildiği şekilde değildir. İki türlü bilgi yaygın toplumumuzda. Halvet denilince bir insanlardan tamamen uzak bir yerde dağın başında vesairede bulunmaya halvet deniliyor. Halbuki tasavvuf tabiriyle halvet denildiğinde dağın başında olmak gibi bir mecburiyet yok. Hatta müsaadesi de yok. Halvet bir eğitim. Halvete sokulmak. Şimdi burada dursun. Diğer bir tarafa gelelim. Halktaki diğer kanaat de şu. Halvet olmayı insanlar böyle bir köşeye çekilip sadece Kur'an okumak, eline tesbih alıp ders çekmek, tesbih çekmek zannediyorlar. Bu da halvet değil. Halvette ayrıca meşgul olacağın bir kitap, kelam, hatta Kur'an da dahil bulunmaz. Ezberinden sürer ayetleri ve elinde de tesbih olmaz. Yani siz herhangi bir halvethaneyle alakalı saat, efendim önünde rahle açılmış birisi bir şey okuyor veya eline tesbih almış birisi efendim zikrederken altına halvette olan dervişin resmidir falan gibi bir şey görürseniz anlayın ki bu sahtedir, yanlıştır. Bilmeyen insanların hayal mahsulü olarak attıkları bir şeydir. Şimdi halvet etmek sadece bir şeyleri kenara çekilip okumak değil. Fakat halvet nasıl olur denilirse halvetin şartları var. Beş vakit namaz kılınan bir mescide yakın veya bir yere yakın bir yerde halvet olması lazım. Çünkü kişi yatıp uzanamaz. Efendim böyle devamı dizüstü oturur. Cenab-ı Hakk'ı tefekkür eder, zikreder, ezberinden ayetler sürer. İşte tesbihatla meşgul olur. Adetsizdir halvetteki tesbihat adedi, tesbihat şekli. Bunları yapar ama beş vakit namazı kılması icap ettiğinden yüzüne bir örtü örter. Yahut efendim o şekilde çıkar halvetten namazını kılar tekrar hücresine girer. Yemesi içmesinde tabii ona göre bir şey ayarlanır. İşte üzüm hoşafı ya bal şerbeti falan verilir. Efendim işte birkaç lokma ekmek, belki birkaç lokma zeytin verilir taneyle, yani tane hesabı. Bazen verilmez, saati belli olmaz. İlle şu saatte gelecek diye bir beklenti içerisinde de olmaz halvete giren kişi. Velhasıl kelam, orada bir manevi eğitim içerisine alınarak kendisindeki ruhu fark etmesi beklenir. Fakat halvet tamamıyla insanlardan uzaklaşmak değildir. İnsanlara hizmet etmek için bir müddet kendini ruhi bakıma almak, kalbi cilalamak ve sonra da insanlara hizmet etmek içindir. Bunu anlatmış olalım, bunu söylemiş olalım. İşte Şeyh-i Akta Hazretleri de Allah tarafından ona hususi bir muhabbet şarabı sunulduğundan dolayıdır ki, erkeklerin de kadınların da sözlerinden usanmıştı. Artık onların aralarındaki muhabbetten, dedikodudan usanmıştı. Bize bir şehirde yerleşip oturmak nasıl kolay geliyorsa, bazı kimselere de sefere çıkmak kolay gelir. Hakikaten de öyle. Bazı böyle evine çok bağlı insanlar vardır. Onlara seyahat etmek çok güç gelir. Yani yerinden kıpırdatamazsınız tabiri caizse. Fakat bazı insanlar da vardır ki kuş gibi oradan oraya, oradan oraya gidiverirler. Hazret yalnız burada şunu, hem bu mizaca dikkat çekiyor. Yani nasıl ki böyle farklı mizaçlar oluyorsa, bazı insan oturup yaren sohbeti yapmaktan hoşlanır. Bazıları ise kendisi tek başına kalmak ve öyle Allah'ı zikretmekten hoşlanır. Buna dikkat çekiyor. Senin efendiliğe aşık olduğun gibi bir efendi de zenginliğiyle beraber demirciliğe aşıktır. Herkesi bir iş için yaratmışlar. O işin meylini, muhabbetini onun kalbine koymuşlardır. Meyl olmayınca, bir şeye alaka olmayınca el ayak nasıl hareket eder? Su ve rüzgar olmayınca çör çöp nasıl hareket eder? Sen bedenin hareketini görüyorsun. His olmasaydı, sende istek olmasaydı bu el ayak hareket eder miydi? Yani bir dalın, çalının, çırpının hareketini gördüğünde rüzgar var diyorsun. Rüzgarsız oynamıyor. İşte insanın da hisleri, belli şeylere meyilleri olmasa insan o işi yapamaz hale gelirdi buyurarak Hazreti Pir şöyle devam ediyor. Eğer kendinde semaya doğru meyil görürsen hüma kuşu gibi devlet kanadını aç. Eğer kendinde zemine doğru bir meyil görürsen ağla ve tazarrudan geri kalma. İnsan, kıymetli dostlar, yerde, yeryüzünde yaşamak için yaratılmıştır. Fakat insanın manası, insandaki potansiyel hep onu adeta semavata kanat açmaya vesile kılan bir güç ve potansiyel ihtiva etmektedir. Onu barındırmaktadır. İşte sen ulvi alemlere rağbet ediyor, bu bulunduğun alemin ötesindeki aleme kavuşmak için sen kendine bir gayret görüyorsan, maşallah kanatlarını aç ki hüma kuşu gibi olasın. Fakat sen bu dünya zeminine tabi olup sadece bu zeminin zevk-ü sefası, yiyecek içecek gıdaları maddi rızkıyla tatmin oluyorsan, o zaman Allah Teala'ya boynunu kes, bir şekilde ağla niyaz et de Cenab-ı Hak seni o bulunduğun alemin içerisinde gaflette olmaktan muhafaza etsin mealinde söylemiş oluyor. Bu arada Şeyh-i Akta'yı anlatırken, kıymetli dostlar, yoruldunuz belki biraz ama ben deniz de yorgunum bugün. Efendim, yani şimdi dağa gitmek, orada kalmak bize hoş gelmez. Fakat işte böyle hoş gelen halvet, Allah'ı zikretmek noktasında bu tiryakiliğe kavuşan insan için oraya gitmek de ona güç gelmez. Bu neye benzer? Kıymetli dostlar, burada aslında Hazreti Pir'in ima ile, işaretle bir hadis-i şerife telmihen atıfta bulunduğunu görüyoruz. Nedir o hadis-i şerif mealen? Acaba benim kaderim iyi mi kötü mü mealinde bir söz söylüyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buyuruyor ki, senin iyi kaderde olduğunu, iyi işler yapmayı ya isteğin var, o şekilde hareket ediyorsan bil ki senin kaderin güzel bir kaderdir. Allah senin için hayır murad etmiştir. Fakat sen daima kötülüğü istiyor ve kötülüğü yapmak o arzunun peşinde koşup gidiyorsan, anla ki senin takdirinde şer vardır. Yani bir insan kaderini bilebilir mi? Nasıl bir halde olduğunu bilebilir mi? Nasıl halde olduğunu bilecek ki geleceğe matuf hareket etsin? Evet, bilebilir. İnsan iyilikleri yapmak için heyecan hissediyorsa elhamdülillah kendisine iyi bir hal verilmiştir. Ama insan bulunduğu şartlar içerisinde o kadar güzellik varken çirkinliklere meylediyorsa, acizane fakir gibi, o zaman da o insanın akıbetiyle alakalı, kaderiyle alakalı ciddi problemler vardır. Bu mealde bir hadis-i şerif var kıymetli dostlar. Ona işaret etmiş oluyorlar. Evet. Bu nedir? Sen ileride ne olacağını bilmiyorsun ama baştan neye istek duyuyorsun sen? İyi şeyler istiyorsan anla ki netice iyidir. Kötü şeyler istiyorsan anla ki netice kötüdür. Şimdiden geru bunu bilirsin. Yani sen şu andaki isteğine bakarak, yani Allah affetsin ama bu sözümü, yani cennetlik mi cehennemlik mi yolda olduğunu ne yaparsın kıymetli kardeşim bilirsin. İsteklerine bak. Ne istiyorsun sen? Şunu istiyorum. E bak, bu cehennemlik. Sen ne istiyorsun? Şunu istiyorum. E bu cennetlik amel. O zaman sen talihinden ağlarsın, ötekisi talihinden güler. E canım, olur mu canım, gaybı Allah biliyor. Yahu gaybı Allah biliyor ama biz gaybı konuşmuyoruz. Mübarek adam. Biz şu andaki bu hale göre ilerideki zaman nasıl şekillenir onu muhasebe ediyoruz. Ki muhasebe meselesi de mümin üzerine neredeyse farzdır. Evet, bunu yapması gerekmektedir. Tam da bunu anlatırken işin başından belli olma meselesini, bir kuyumcunun dükkanına biri geldi. Terazini ver ki altın tartacağım dedi. Kuyumcuya bir adam geliyor, bir yaşlı bir amca. Diyor ki bir şey versene diyor, yani terazini versene, kuyumcuların hassas terazileri oluyor ya. Altın tartacağım dedi. Bunun üzerine kuyumcu dedi ki, efendi sen şimdi git, benim kalburum yok. Kalbur. Nedir kalbur? Kıymetli dostlar, kalburu bilirsiniz. İşte un elemek için bazen kullanılır. O ince gözenekli. Kalın gözenekliler içinde nedir? İşte kumu oradan şey yaparsınız. Onun içine atarsınız. Şöyle bir çalkalarsınız sağa sola, sağa sola efendim. Bir şekilde titreşimle, o darbelerle kum o deliklerden akar gider. Üste curufu kalır veya efendim taşı, molozları kalır. Elek yani, kalbur. Şimdi kuyumcudan terazi istiyor. Kuyumcu da ona diyor ki git, kalburunu, kalburum yok diyor. Bende kalbur bulunmaz. Bu sefer terazi isteyen adam diyor ki, yahu terazini ver diyorum sana diyor ya. Terazini ver. Ne kalburu? Niye benimle eğleniyorsun? Kuyumcu tekrar diyor ki, dükkanda süpürge de bulunmaz bizim. O yüzden sen buradan git. Hadi Allah selamet versin. Ötekisi de diyor ki, ya ben senden süpürge istemiyorum ki. Senden biz altın terazisi istiyoruz. Benim istediğim teraziyi ver, kendini sağır edip her tarafa sıçrama dedi. Böyle sağır duymaz uydurur, her etrafa da yayar gibi olmasın. Senden süpürge isteyen yok, senden kalbur isteyen yok. Efendim kuyumcu terazini sadece alacağım diyor. Bu sefer kuyumcu dedi ki, sözünü işittim. Sağır değilim. Fakat senin anlattığın sözün manası da yok değil. Fakat terazi istediğini duydum. Elinin titrek olduğunu da görüyorum. İhtiyarsın. Elin ihtiyar, titriyor, bir de vücudunda zayıf. Altının da ufak parçalar halinde, tartarken elin titriyecek, altın tozları dökülecek. Sonra diyeceksin ki, efendi süpürge getir de altınımı toz içinden arayayım. Şimdi biliyorsunuz bu kuyumculuk işi yapanlar da bendeniz görmüştü. Kuyumcu tezgahının böyle hemen orada çalışan kardeşlerimiz, güzel sanatkar abilerimiz bir şekilde altını işliyorlar falan. Allah Allah, baktım imalatı atölyeye, böyle uzun yüksek şeyler içerisinde üstünde duruyorlar. efendim ızgaralar üstünde işlerini yapıyorlar. Bir de ayaklarının altında da kalın böyle tahta takunyalar falan var. Sübhanallah dedim ki yani yer bu kadar soğuk mu ki bu adamlara tedbir almışlar. Sonradan dediler ki hayır efendim ondan değil. Ya neden? Altınla çalışıyorlar. Altın tozu yere döküldüğünde talaşla beraber süpürgeyle beraber süpürüyoruz. Sonradan da onu kalburun içerisinden geçiriyoruz. O ince gözeneklerden, ip incecik gözeneklerden altın tozları düşüyor. Fakat diğerleri büyük parçalar, taş vesaire gibi parçalar da kalıyor. Yani eleğin içinde kalmış oluyor. O çalkalama işlemine tabi tuttuğunuzda. E peki o halde şimdi sen altını tartmaya kalkacaksın. Altını tarttıktan sonra da bir şekilde efendim elin ayağın titrediği için yere dökeceksin. Yere dökünce bu sefer süpürgeyi getir diyeceksin. Süpürgeyi getireceğiz, kalburun içine koyacağız. Bir sürü hikaye. Sen şu halinle benden terazi istemiyorsun ki. Sen benden bütün takım taklavatı istiyorsun çünkü elin ayağı titriyor. Sözü uzatmayalım kıymetli dostlar. Böyle metne bakarken dikkatim de dağıldı. Kusura bakmayın yanlışlık yaptıysam. Yani başlangıcından daha bu adamın ne yapacağı belli mi? Belli. Bir insanın da içinde şerli fikirler yerleşmiş, o şerli fikirleri tatmin peşinde koşuyorsa, bu adamın talihinin şerden doğru gittiğini anlamak için gaybı bilmeye hacet yok. Gidişat belli çünkü. İyilik isteyen insanda müjdeler olsun ki, o kişi de hakikaten iyiliğe doğru kaderinden gülecek. Çünkü hissiyatı onu o tarafa çekecek. Evet. Şimdi bu kadarlık efendim anlatmış olalım. Ondan sonra üçüncü bölüme geçelim inşallah. Kıymetli dostlar, üçüncü bölümde beraberiz. Evet, Şeyh-i Akta'nın hikayesi şöyle. Başta özet olarak vermiştik. Biraz atlayarak hemen diğer beyitlere geçiyoruz. İşte bu zat elleri kesik olmasına rağmen zembil örüyormuş. Kamıştan ottan yapılmış olan kulübesine bir ziyaretçi geldik. O arada iki eliyle zembil örüyordu. Şeyh-i Akta onun kendisini gördüğünü anlayınca, ey canının düşmanı, ey başını önüne eğerek karşıma gelen kimse, bu hususta neden acele ettin? Niye geldin de içeriden izin almadan odaya daldın ve beni bu vaziyette yakaladın? Yani şimdi biz düşünüyoruz, ah bir kerametimiz olsa da millete göstersek diye. Yani kendim için söylüyorum, sizin için değil. Böyle bir durumda ah işte şu faziletin bilinsin, şu güzelliğin bilinsin. Bak bu zat elleri kesik halde olmasına rağmen işte zembil örüyor ve onu ansızın odaya, evine giren kişi tarafından öğrenilmesi, muttali olması da rahatsızlık hissediyor. Ve diyor ki yani şimdi geliyorsun, sen böyle içeri dalıyorsun, bu reva mı şimdi yani? Niye yaptın sen bunu, izin istemeden giriyorsun? Hazreti de dedi ki ziyaretçi de, efendim size karşı muhabbetimden, hemen bir an önce göreyim diye iştiyakımdan, yoksa sizi kontrol etmek, gizli saklı gözetlemek derdinden değil diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Şeyh de tebessüm etti ve kendisine dedi ki, öyleyse gel. Güzel adam, muhabbetli insan gel. Fakat bu gördüğün sırrı sakla. Sakın kimseye söyleme. Ben ölünceye kadar kimse bunu bilmesin. Ben hayattayken hiçbir kimseye söyleme. Çünkü öldükten sonra niye söyleyecek? Madem öyle saklıyor hiç söylemesin. Hayır diyor, ben öldükten sonra söyleyebilirsin. Niçin? İnsanlar suizan etmesinler. Ya bu adam hırsızlık mı yaptı, hem de şeyhim diyor. Hem hırsız hem şeyh olur mu diyerek bu benim inandığım, gönül verdiğim sahaya dili uzatmasınlar. Bu sahayı kirletmesinler. Ama işin aslı budur. Sen de gör diyerek o kişiye bunu anlatıyor. İşte bu şeyh efendinin bu kıssasından sonra kıymetli dostlar, ben de size şu bölümü zikretmek istedim. O bölümü seçtim. Biraz bugün Mesnevi'den konuşacağız. Elimdeki nüsha da birazcık böyle eski bir nüsha. Oradan derleyerek toparlayarak anlatıyorum. Bir başka zatın hikayesine geçiyoruz. Bu başka zatın hikayesi de şöyle. Bir seyyah derviş, bir şeyh efendiye geliyor ziyaretine. Efendim, fakir bir şeyh diyor, yanlış söylemeyeyim. Böyle yani insandan anlayan, insan eğitiminde mütehassıs olan bir zat, ihtisas sahibi olan bir zat. Geliyor bir ama ihtiyarın evinde misafir oluyor, içeriye giriyor. Selamun aleyküm selam. Bakıyor ki yaşlı bir ihtiyar, ama gözleri görmüyor. Fakat duvarda da bir mushaf asılı, kitap asılı, Kur'an-ı Kerim. Evet, Temmuz ayında o ihtiyara misafir olmuş. İki zahit birkaç gün beraber bulunmuştu. Misafir kendi kendine dedi ki, burada mushafın ne işi var? Bu derviş amadır. Okuyamıyor ki, buraya asmış. Aynı zamanda Hazreti Mevlana bize neyi söylüyor kıymetli dostlar? Duvarlarda, raflarda öyle Kur'an-ı Kerim'iniz varsa okuyacaksınız diye konuru. Okumamak, okumadığın bir kitabı, Kur'an-ı Kerim'i kalkıp da duvara asmanın ne alemi var? Yani ne kadar güzel ifade ediyor burada Cenab-ı Bir. Yani bu adam ama duvarda da mushaf asılı. Demek ki o duvara mushaf niçin asılıyormuş? Okunmak için asılıyormuş. Adam okuyamıyorsa duvara Kur'an-ı Kerim asmasının, rafta en üstte bir Kur'an-ı Kerim bulunmasının sebebi yoktur ki. Koydun madem oku. Okumuyorsun madem, oradan da kaldır o halde yani. Öyle Kur'an'ımız var falan sanki paratoner gibi şey yapacak hali yok. Bunu Cenab-ı Pir de burada işaret ediyor. Misafir kendi kendine dedi ki, burada mushafın ne işi var bu derviş ama? Burada amadan başka kimse mevcut değilken neden mushaf bulunuyor? Bu düşüncesiyle merakı daha da arttı. Ama yalnız bulunuyor, duvarda bir mushaf asılı duruyor. Ben bunun sebebini soracak kadar küstah ve aklı karışmış değilim. Şimdi niye bu Kur'an-ı Kerim burada duruyor diye amaya bunu sormam. Edepsizlik olur. İyisi mi bekleyeyim, cevabını inşallah öğrenirim diyerek sormayacağım. Sormayayım, hayır. Bekleyeyim, Allah Teala sabırla hareket edene muhakkak o sabrının karşılığında cevabını verir. Şimdi burada sormakla sormamak arasındaki meseleye şöyle bir kısa temas edip kıssaya öyle devam edeceğim müsaadenizle kıymetli dostlar. Bir insan manevi bir ilim sahasında yürüyor, manevi yol arkadaşlığı üzere gidiyorsa, o kişi sormaktan ziyade hislerini açık tutarak eğitimi aslında daha zor bir işe soyunması icap eder. Yani sormak kolay iştir. Dikkat edin. Çocuklar biraz dillendikleri vakit her şeyi sorarlar. Bu ne? Oradan mı düşüyor? O amca kim? Bu ne işe yarıyor? Devamlı olarak sorarlar. Biraz büyüdükten sonra soru sormayı öğrenirler. Daha da büyük olduktan sonra soracakları soruyu sormakla kalmazlar. Cevabını alabilecek şekilde, cevabına ihtiyaç duyacak şekilde sorarlar. Biraz daha ilerleyince sormadan cevabın verildiğini görürler, o cevabı anlayacak noktaya çıkarlar. Evet, bunlar derece derecedir, tedricidir yani. Şimdi burada da ben sabredeyim, sormayayım demesi, bu manevi bir şeye ait. Bir de hani farz meselesi değil. Buraya lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. Bendeniz bunu konferanslarda bu beyitleri, şerhini arkadaşlarıma aktarırken bu kısmı unutturulmuştu. Şimdi en azından bu radyo sohbetine telafi edelim. Bir insan namazı nasıl kılacak? Oruç nasıl tutulacak? Zekat nasıl verilecek? Tahareti nasıl yapması gerekiyor? Guslü nasıl yapması gerekiyor? Bunları bilmiyor. Karşılığı bir hoca efendi var. Veya kitap, hangi kitabı alacak onu da bilmiyor. Veya okumayı bilmiyor. Şimdi bu adam durup da hele ben bir bekleyeyim bakalım, biraz daha sabredeyim de elbet namazı nasıl kılınacağını öğrenirim diye sormayıp beklemesi ihanettir. Olur mu? Senin üzerine farz olan bir ibadet bu. Bunu soracaksın, öğreneceksin. Fakat sormak, aynı zamanda biz şimdi sorgulamak, sormak olarak düşünüyoruz ama Arapça karşılığına baktığımızda sual ve tesevvül istemek, bu işe istekli olacaksın. Kitapta yazıyorsa kitapta. Geçenlerde bir imza günümüz vardı. İmza dağıtırken falan hemen birisi sordu. Efendim benim işte şeyim var da annemin bir tane maaşı var da ondan ben alıyorum da. İşte olur mu, caiz mi, değil mi? Kitap imza atırken soruyor. Ya mübarek ablacığım dedim. Yani bunu fıkıhtaki yeri belli. Hadi geç. Şimdi burada kitap imza atıyorsun. Yani senin için bu kadar basit bir mesele mi bu? Alıyorsun. Kitabı imza atırken hemen fıkhi meseleni öğreneceksin. %99'da eminim bendeniz. Bunu en az 10 hocaya da sormuştur yani. Yani laf olsun diye sormamak lazım. Mesela bir yere gideriz konferansa. Hemen kapıda gelirler. Ay hocam çok önemli bir şey soracağım. Bizim çocuğun işte sırtında 3 tane çıban çıkmış. Bunlar çok birbirine yakınmış. Aynı bir A harfine benziyormuş. A harfine benzediği için filanca muskaya. Ablacığım ne anlatıyorsun sen ya? Ya neyi konuşuyorsun sen ya? Yani bu bir bakalım. Şimdi bu çok önemli bir mesele ise bu böyle sorulmaz. Önemsiz bir mesele ise niye meşgul ediyorsun? Oraya gelmişsin, konferansı veriyorsun, sohbet yapıyorsun, çıkacağız gideceğiz. Yani oraya gelince aynı Nasrettin Hoca'nın dediği gibi birisi gelmiş, hocam ya demiş de filanca falancadan şu kadar mı zekat düşer, bu kadar bilmem ne mi düşer? Böyle kırk tipir, böyle kılçık bir soru. Hoca şöyle sakalını tutmuş, ya bilemeyeceğim demiş, bilmiyorum demiş. Aman hocam, ya sarığından utan demiş yani. Nasıl bilmiyorsun? Hoca da kızmış. Çıkartmış sarığı kafasından bir hamleyle. Hemen hızlıca adamın kafasına geçirivermiş. Hadi bakalım oğlum demiş. Keramet sarıktaysa sen söyle bakalım. Biliyor, öğrendin mi demiş şimdi. Yani insanlar böyle bir mevzu ona. Hazreti Mevlana'dan konuşuyorsun. Aa diyor bu yine Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi. Kendi dalını kesen adam düşünce. Aa düşeceğimi bildim o zaman ne zaman öleceğimi de bilirsin diye sorması gibi. Yani bir mevzuyu anlatıyorsun. O mevzuyla alakalı abuk sabuk sorular soruluyor. Bazen de zaten kitapta yazılan sorular soruyor. Şöyle bir nezrim vardı, şöyle bir namaz borcum vardı, şu şekilde bir hacca gidecektim, şu şekilde mal taksimi vardı. Ya bunların hepsinin kitapta yeri var ama insanımız ne hikmetse arada derede bir şey sormayı, bir alaka kurmak, sonradan da gidip, aa ben falanca hocaya sordum, bizzat sordum, kendi kulaklarımla işittim diyerek soruyu da doğru sorduğu meçhul. Belki de yarım sordu, sizden fetvayı aldı gitti. Bunlar tehlikeli hareketlerdir. Tamam ama insanlar size olan muhabbetlerinden dolayı sizin yanınıza geliyorlar. Siz söylediğinizde size inandıkları için size soruyorlar kısmı tamam. Ama takdir edersiniz ki artık kitaplarda, fetva dairelerinde artık bangır bangır davul çala çala anlatılan bir şeyde sormak veya çok özel meseleleri hiçbir tanışıklık, ünsiyet, ülfet yokken yekten sırf bir adamın konuşmasını dinledikten sonra peşinden seyirtip de sormak çok doğru gelmiyor fakire. Yapanları kınamıyorum. Fakat bu yapılan harekete de dikkat çekmeden edemiyorum. Müslümanın Müslümana karşı samimi olması lazım çünkü. Yani herkese de mavi boncuk dağıtmak, herkese de memnun etmek kolay değil. Yani adamın ciğerini almış gitmiş karga, taşın üzerine koymuşmuş. Kapmış götürmüş. Adam anneannem anlatıdı rahmetli. Şöyle kargayı peşinden bakmış bağırmış. Karga karga demiş. Ben o ciğerde değilim ama sen o huyda kalırsın demiş. Şimdi burada da böyle. Yani biz problem değil. Sorulur biliyorsak cevap veririz falan ama. Yani insan da o huyda kalmamalı. Vesselam. Şimdi. O zaman soru sormak, farza ait, dininle alakalı, vecibe, iman, akaid, bununla alakalı bilmiyorsan öğreneceksin. Hatta bir adam bunları bilmediği halde sormuyorsa münafıktır, gafildir, sahtekardır, o kadar ağırdır. Ama şimdi duvarda musaf asılı, okuyor musun, okumuyor musun? Yani bunu öğrenmek ne vaciptir, ne sünnettir, ne farzdır. O sebepten insanın sabırla beklemesi lazımdır. Arz edebildim mi kıymetli dostlar? Bakın bir beyit konuşuluyor ama o beyit içerisinde kaç tane adab ortaya çıkıyor. Yani Mesnevi'nin güzelliği bu zaten. Programın hemen başında söylediğim. Yani medeniyetin izlerini şu beyitlerden sürebiliyorsunuz. Nitekim bu zat söylemedi, sormadı. Sabretmek lazımdı dedi. Edepsizlik olur dedi. Farz değil, vacip değil. Amaya misafir olup da duvarda bir musaf asılı bulunmasını merak eden kimse sabretti. Birdenbire o müşkül hal, o müşküllük ona aşikar oldu. Nasıl oldu? Gece yarısı Kur'an sesi işitti. Ve uykudan sıçrayıp şu acayip hali gördü. Ama musaftan okuyordu. Bunu görünce sabrı tükendi ve amadan o hali sordu. Dedi ki, görmeyen gözünle satırları nasıl görüyor ve nasıl okuyabiliyorsun? Okuduğun bir kelimeye bakıyor, parmağını onun harfleri üstüne koyuyorsun ve öylece okuyorsun. Yani demek ki bunu dinleyen zat da hafız, okuduğu yeri biliyor. Ya diyor, körsün diyor, amansın, görme engellisin. Yani kelimenin üzerine koyuyorsun, elinle böyle götürüyorsun. Parmağın işaret ettiği yerdeki kelimeyi de dosdoğru okuyorsun. Parmağın hareketleri gösteriyor ki harfleri mutlaka görüyorsun sen. Ama dedi ki, ey ten cehaletinden cüda olan misafir, bunu Allah'ın sanat ve kudreti için çok mu görüyor da şaşıyorsun? Yani tenine, bedenine bağlı kalıp da bu manayı tahsil edemeyen, Kur'an-ı Kerim'in zahirini görüp de batınını anlamayan, evliyalığı inkar eden, tenperest, zahirperest, modernist, kendisine farklı farklı adlar bularak bir şekilde kendisini eslafa, selefe dayandırmaya çalışan, mezhepleri, bilinmeleri kendi kafasına göre budayıp en sonunda Buda'dan daha beter bir hale gelen, böyle bir durumda sen nasıl ki bu insanlar tenperest olduklarından sadece zahiri şartlar içerisinde bir anlayışını hakim kılmasını istediğinden bu manayı reddediyorlar. Sen onlardan değilsin diyor ama. Sen böyle bir cahil değilsin. Peki sen bilmiyor musun ki Allah bunu dilerse kolaydır. Bu Allah'ın sanatı ve kudretiyle izah edildiğinde Allah'a güçlük yoktur ki. Bir amanın Kur'an-ı Kerim'i görerek okumasında evet ama için güçlük olabilir ama Allah bunu nasip ederse güçlük olabilir mi? Şöyle oldu hadise diyor. Ben Allah'a dua ettim ve ey kendisinden yardım istenilen Cenab-ı Hak, bir kimse canına ne kadar düşkünse ben de Kur'an okumaya o kadar düşkünüm. Kur'an-ı Kerim'i çok seviyorum okumayı. Hafız değilim. Okuyacağım vakit gözlerime bir nur ver ki yanlışsız okuyabileyim. Yani göz nimetim gitti. Sen bir şekilde hikmeti sana ait alıyorsun. Fakat sen de biliyorsun ki Rabbim, bir insandaki yaşama ihtiyacı, yaşama duyduğu alaka, istek ne kadarsa neredeyse benim de Kur'an-ı Kerim'i okumaya karşı böyle bir alakam var. Bana Kur'an-ı Kerim okurken gözlerimin nurunu bahşet diye Allah'a yalvardım. Bana iki gözümün görüşünü iade et ki Musaf'ı elime alıp da onu ayan beyan tilavet edeyim, yanlış okumayayım. Hafız değilim çünkü. Allah'tan bana bir nida geldi. Ey ameli salih ehli, ey her musibette bizden ümit var olan, sende bir hüsnüzan ve hoş bir ümit var ki onlar sana daima yüksel demektedirler. Ne vakit sende okumaya istek yahut musaflardan kıraate arzu olursa ben o sırada senin gözündeki görme hissini iade ederim de Kur'an'ın yazılmış harflerini okursun. Ve Allah Teala da bana dediği gibi lütfetti. Ben ne vakit okumak için Kur'an-ı Kerim'i açsam o her şeyden haberdar olan Allah, Ulu Padişah, o Rabbül Alemin Ahad Hazretleri görüşümü iade eder. O vakit gece karanlığını izale eden bir çırağı gibi o karanlık ve zulmeti aydınlatırım. Evet. Şimdi Allah Teala bir şeyi aldı mı muhakkak verir. Biz istemesini bilelim. Ama şunu da söyleyelim, çünkü programın süresi tamam oluyor. Öyle azıcık istekte bu işler olmaz. Arada bir cümle zikretti dikkat ederseniz. Bir insanın hayata duyduğu istek kadar benim Kur'an okumaya isteğim var. O halde ey Rabb-i Müteal, sen de benim gözümü nurunu ihsan eyle diyerek Allah'a dua eden kişinin yerine kendimizi koyabilmemiz için ne kadar istekli olduğumuzu muhakkak surette bir şekilde samimiyetle ortaya koymamız lazım ve niyetimizi hiç değiştirmememiz lazım. Ve kıymetli dostlar, ben ama değilim, ben ne isteyeyim diyenlere de acizen tavsiyem şudur. Allah Teala kalplerimizdeki ama ve körlüğü izale etsin. Ya Rabbi, eğer bizim kalbimizdeki kalp gözümüz kör olacak ve öyle takdir ettiysen ve artık bunu açacak kuvvetimiz yoksa, hiç olmazsa ya Rabbi, hiç olmazsa ya Rabbi, senin hakiki ayetlerini duyduğumuzda kalbimiz kör olmasın, onları tanısın, okusun, işitsin ve itaat etsin. Hiç olmazsa senin ayetlerine karşı, senin zati sıfat esma tecellilerine karşı, tevhidin hakikatine ait ayetleri bu kalp duyduğunda, hissettiğinde onlara karşı hiç olmazsa kör olmasın. Aynı ama olan kişinin Kur'an'ı okurken gözünün açılması gibi, senin bizi ihya edecek olan ayetlerine karşı kalbimizin ama olmasından bizi muhafaza eyle diye dua edilsin. Evet. Bendeniz bugün biraz da böyle bir yorgun, biraz da karışık bir hava içerisinde şöyle bir temas edip sizi düşünmeye sevk ettiysem ne âlâ. Allah Teala'ya karşı samimi söz verenler elbette o samimiyetlerin karşını görürler. Şunu unutmayın dostlar. Niyet bozulmadan amel bozulmaz. Bir daha söylüyorum. Niyet bozulmadan amel bozulmaz. Vesselam.